Konumuz insanın mahiyeti çok geniştir. Bu mahiyet dünya ve ahireti kaplıyor. Bir başka ifadeyle hem fizik alemini kaplarken hem de fizik ötesine kadar ulaşıyor. Ötelerin ötesine kadar gidiyor insan onlarla alakadar. Bu imanla ortaya çıkıyor. Kur'an'ın verdiği nur ile, ışık ile ortaya çıkıyor. Yani insan geçmişiyle çok yakından ilgili olduğu gibi geleceği de onu çok yakından ilgilendiriyor. Yani bir bakıma şu kainatın ilk yaratılışından tutun da bu dünya hayatı, kabir alemi, oradan haşir, tekrar diriliş ve ebed memleketi, cennet cehennem şeklinde tezahür eden ebed memleketi şeklinde kendisini gösteriyor. Bir müminin, soru burada, bir müminin dünya hayatı, hayatı boyunca onu ne kadar ilgilendiriyor ya da onun hayatında dünya hayatının yeri ne kadardır? Bu konuyu inşallah değerli programcımız, yazar Ümit Şimşek Bey ile açmaya çalışacağız. Ben kendisine sözü bu soruyla beraber tevdi ediyorum.
Evet, bu dünya hayatı meselesi çok çeşitli anlayışlılara kaynak teşkil eden bir konu. Bir tarafta dünyayı bütünüyle terk, bir tarafta dünyaya bütünüyle bağlanma diye bir vaka var ve bu ikisinin arasında çok geniş bir skala teşkil eden anlayışlar karşımıza çıkıyor. Bunlar içerisinde bizim yerimiz nedir? Olması gereken yer neresidir? Bunları tespit edebilmek için sağlam bazı teşhislere ve ölçülere ihtiyacımız var. Tabi bu teşhislerin başında her şeyden önce Kur'an'ın bize olan ikazları geliyor. Tarifi oradan almamız lazım. Bu Kur'an'ı yaşama konusunda da bu dünya hayatında, üzerinde bulunduğumuz dünya hayatında yaşanmış örnekler var. Ve bugüne kadar bize hep örnek teşkil ede gelmiş. Takip edenleri hiçbir zaman yanlış yola götürmemiş, yaşanmış hayatın içinden örnekler var. Bu örnekler asr-ı saadette hiç tereddütsüz şekliyle kabul edilebilecek örnekler. Onun için üstadın 27. sözde sahabelerle ilgili bahiste sahabenin dünyaya bakışını ele alan birkaç paragrafı var. Sanıyorum bu bahsi daha önceki sohbetlerimizde okuduk gerçi ama daha değişik bir açıdan okumuştuk. Şimdi konumuz dünya hayatının yerini ve önemini tespit etmek olduğu için o açıdan değişik bir bakış açısıyla ele alacağız. Şimdi bu 27. sözün sonlarında şöyle bir sual var. Deniliyor ki sahabe Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik, öyleyse imanımız daha kuvvetlidir şeklinde bir soru var. Meşhur sahabenin imanı yetişilmeyeceği konusu meşhur bir noktadır. Yani bizden ne aynı mahiyette bir iyilik dahi yapacak olsak, aynı fiille sahabenin aldığı sevap, Allah katında topladığı ecerle bizim topladığımız ecer mukayese gelmez şekilde bir farklılık arz ediyor. Ama sahabe, bakıyorsunuz Resulullah ile yan yanaydılar. Biz de 1400 sene ötesinden bakıyoruz. Hiç görmediğimiz halde iman ediyoruz. Niye onlarınki kuvvetli de bizimki zayıf kalıyor şeklinde bir soru var. İlk bakışta da gayet mantıklı gözüken bir soru. Yani görerek iman edenin imanı mı daha kuvvetlidir, görmeden iman edenin imanı mı daha kuvvetlidir? El cevap. Sahabeler o zamanda, yani o zamanın şartlarını evvela bir tespit edelim. Tamam, görerek iman ettiler de ne gördüler? Bir, hangi şartlar altında gördüler? İki, biz neyi görmedik ve hangi şartlar altında görmedik? Yahut onların görmeyip de bizim gördüğümüz neler var? Şimdi bunları mukayese edeceğiz. Şimdi sahabe hangi şart altında Resul-i Ekrem'e iman etti? Bunu alıyoruz. Bir, efkâr-ı âmmeye âlem, hakayık-ı İslamiye'ye muarız ve muhalif iken, bütün dünya kamuoyu, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, müşriyle, putperestiyle, ateşperestiyle, kralıyla, hükümdarıyla, devletleriyle, milletleriyle, hepsi birden İslam hakikatlerine muarız ve muhalifken, şartlar buydu. Yani bizim gibi arkasında 1 milyarlık bir kamuoyu yoktu. Bir İslam alemi yoktu.
Tek bir sahabe var. Çevresi Mekke-i Mükerreme, Taif en yakını, işte o şehirler vesaire hepsi onun fikrine ters. Yani
mesela bir 13 yaşında Hazreti Ali'yi düşünün. Ben babama sorayım dedikten sonra aklıma geliyor. Allah beni yaratırken babama sormadı ki ben niye ona iman ederken sorayım diye. Böyle bir iman.
Evet.
Ve gördükleri nedir peki? Yalnız sureti insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp, gördükleri bizim gibi bir beşer yine. Birden ortaya çıkmış, malı yok, mülkü yok, hükümdar değil, öyle bir nüfuzu yok. Bizim gibi bir beşer. Ben peygamberim, Allah'tan size bir mesaj getirdim diyor. Buna nasıl iman edersiniz şimdi böyle birisi çıktığı zaman, işte zaman zaman çıkanlar oluyor. Evet. Böyle iddialarla. O şartlar altında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya çıkışı da çok farklı bir durum değil bakanlar nazarında. Bir de düşünün, bütün etraf yükleniyor ona. Delidir, sihirbazdır. İşte putlarımızı elimizden almak istiyor. Niyeti şudur budur gibi ithamlar var. Onu işte bütün dünya İslam'a muarızken ve yalnız beşer suretinde peygamberimizi görüp ve bazen de sahabenin çoğu zaman mucizesiz olarak öyle bir iman getirmişler ki bütün efkâr-ı âmmeyi âlem onların imanını sarsmıyordu, şüphe değil bazısına vesvese de vermezdi.
Yani acaba o, kelimesini tamamen atmış bazıları.
Tamam, yani o şartları düşünün. Yani imanını dahi yaşatmaz vaziyette şartlar. O Mekke devrini. Bir kısım insanları Habeşistan'a göndererek nisbi bir rahatlama sağlanmış. Diğerleri, yani Resulullah namaz kılarken dahi, bırakın başkasına tebliğ yaparken, namaz kılarken dahi rahat bırakmaz bir şekilde. Yapılan eziyetler, saldırılar, tecavüzler, işkenceler. Buna karşı işte madem bütün alemlerin Rabbi, niye Resulüne yardım etmiyor? Niye iman edenlere yardım etmiyor? Bu sorular var. Resulullah'ın tavsiyesi sabredin, mutlaka galip geleceksiniz. Sabır, sebat, sabır, sebat. İşkence edilen aileye sabredin diyor, cennette buluşacaksınız. Sabrediyorlar ve cennette buluşuyorlar.
Yani sabırdan başka malzeme yok.
Yok. Sabır ve sebat. Ve sabır ve sebat. Sabır ve sebat. Yok. Evet. Dünya şimdi var. Getirdiği dava, ortaya çıktığı dava çok yüksek bir dava. Bütün kainatı yaratan ve elinde tutan bir zattan bahsediyor. Onun kitabıyla geldiğini söylüyor. Ama görünürde onun tesiri yok hemen hemen. Bizim ölçülerimize baktığımızda, yani kendi ölçülerimize vurarak bakıyoruz. Biz o zaman olsaydık ne yapardık? Madem alemlerin Rabbidir, gelsin yardım etsin. Yok öyle bir şey ortada.
Ki Musa Aleyhisselam'la...
İşte, sen ve Rabbin gidin savaşın gibi.
Sen ve Rabbin savaşın.
Ama hadise öyle değil. Tamam, mutlaka Allah yardım edecek. Allah'ın rahmeti, yardımı da yakındır. Ama siz gayretinizi gösterdikten, üzerinize düşeni yaptıktan sonra... Gaybe iman da zaten o. Yani görmediği halde görmüş gibi, kendi yanındaymış gibi, kendi yanında olduğunu, kendisiyle beraber olduğunu görüyormuş gibi... Alemlerin Rabbine iman edebilmek. Evvela o imanımızı biz ispat edeceğiz. Sahabe onu ispat etti işte. O hicreti düşünün Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'la beraber oluşu. Sonra harpleri, Bedir, Uhud, diğerleri. Mağlubiyetler var, galibiyetler var. Her bir hadise çok çeşitli ve çetin imtihanlarla iç içe geçiyor. Onlar öyle bir imandı. Şimdi gelelim bize. Sizler iseniz kendi imanınızı sahabenin imanlarıyla muvazene ediyorsunuz, ölçüyorsunuz. Hangi şartlar altında? Bütün efkâr-ı âmmeye İslamiye, 1 milyar küsürlük bir İslam alemi ve geçmişiyle beraber 1400 senelik bir İslam tarihi, imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde. Arkamızı almışız. Yani Allah'ın Resulü olduğunu bugün bütün alemin bildiği ve üzerine bu kadar fikri mahsulatın ortaya konduğu, binlerle, yüz binlerle cilt kitabın yazıldığı, neşriyatın yapıldığı, bu kadar Mevlana'dan, işte Geylani'sine, Fahreddin Razi'den, Ebu Suud Efendilerine kadar binlerce, on binlerce insanı yetiştirmiş bir İslam alemi ortada olduğu halde, işte biz görmeden iman ettik deyip, o sahabenin, Peygamberimiz sadece içlerinden kendileri gibi oturan bir beşer olarak gören sahabenin imanıyla mukayese ediyorsunuz. Ve bin mucizatla çevrilmiş olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde, yani sahabe mucizesiz iman etti çoğu, ama bizim onun binlerle mucizelerini gördüğümüz bir şey var. Şimdi bugüne kadar gelen Kur'an onun bir mucizesi. Onun yetiştirdiği, onun terbiyesiyle yetişmiş olan insanların, o büyük insanların her birisi onun bir mucizesi. Ve bütün bunları gördüğümüz halde bir Avrupa filozofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanınız nerede? Hem sahabenin kuvveti imanlarını gösteren ve imanların tereşuhatı olan takvadaki şiddetleri ve kemal-i salahatleri nerede? Yani onların bir namaza duruşunu, bir Allah'tan korkuşunu, bir günah işlemekten çekinişini, bir tevbedeki o halisliyetlerini düşünün. Bir de senin şiddeti zaafından farzları bile tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede? Yani farzları bile sıkıştığımız zaman feda edebiliyoruz. O iman nerede? Bu iman nerede? Şimdi sahabenin dünyası dediğimiz zaman önce şu manzarayı bir tespit edip önümüze koymamız lazım. Evet, sahabe dünyaya bağlanmış, dünyayla alakasını kesmemiş, ticaretini yapmış, ziraatini yapmış, ekmiş, satmış, almış, kâr etmiş, pazarlık etmiş, kazanmış, yemiş afiyetle de, dünyadan da son nefesine kadar alakasını kesmemiş, bir kenara çekilip zikir, tesbih, tekke, inziva diye bir yere kapanmamış. Ama işte bundan önce bunu yapan kimsenin imanını böyle bir tespit edip bunu koymamız lazım ortaya. Yoksa işin sadece bir tarafını alıp sahabenin dünyayla ilgili özelliklerini, yaşayışlarını alıp sadece o tarafını kendimize rehber edinirsek, işte o Bektaşi'nin namaza yaklaşmayın hikayesinde olduğu gibi, şimdi ayetin yarısını almak gibi bir şey içerisine düşeriz.
Benim burada dikkatimi çeken şu son cümlede bir kelime vardı. Oradan bir beynime bir ufuk açıldı da. Diyor ki mesela, sahabilerin kuvveti imanlarını gösteren, o güçlü imanlarını gösteren imanlarının tereşühatı diyor. İmanlarından çıkan şeyler. Takva var orada. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şey var. Şimdi biz farzları bile terk edebilecek sıkıştığımız anda, fazları bile terk edebilecek durumdayız. Öyle görünüyor yani, yani manzara.
Mesela şimdi, bir yerlerde bir de sıkıştırma, Fırat deyip geçiyoruz mesela.
Evet. Şimdi Fırat meselesine girmeden, evet, fazla yani, Fırat olarak işte, da kabul ettiğimiz
için. Şimdi o iman nerede, bu iman nerede?
Şimdi şöyle düşünüyorum. Yani bir insanın evlenmiştir, çoluk çocuğu olmuştur, kendisinin bir iş düzeni vardır. Kendimizi şu anda 20. asırdaki halimizle düşünelim. Karşımıza bizim farzı işleyip işlememe, yani bir dünya oluşturmuşuz kendimize biz. Bu dünya çerçevesinde önümüze bir seçenek çıkartılsa, deseler ki mesela işte bak şu dünya düzeni senin bozulacak. Mesela sen işini kaybedeceksin. Çoluk çocuğun rızkı. İşte mevkini kaybedeceksin, şöhretini kaybedeceksin ya da şunu bunu kaybedeceksin. Küçük bir aile de olsan sen, küçük bir insan da olsan, seni eğer bir farzla baş başa, karşı karşıya getirdikleri zaman, ya bu farzı yapacaksın ya bu şeyleri kaybedeceksin gibi böyle bir çelişkiye bıraksalar, biz şimdi farzı terk edebiliriz ya, bu iş devamlı iş diye, çoğu zaman biz bu tercihi yapıyoruz.
Allah gafur rahimdir deyip.
Yani Allah gafur, Allah affeder. Şimdiye kadar biz günah mı işlemedik? Yani birçok günahın içine bir de bunu da katsak ne olur gibi. Böyle bir takım mülahazalar. Tabi bu imanın zayıflığını gösteriyor. Sahabeye bakıyorsun. Şimdi sahabenin düzeni yok muydu yani?
Şöyle bir fıkra anlatırlar. Bektaşi günahlarını tren katarını yüklemiş gidiyormuş. Yolda da bir tanesi omuzuna çıkın yapmış. Günahların ağırlığı altında da eziliyor. Onun haline gelince at benimkine demiş. Katarın üstüne. Bizimki biraz o hesap.
Şimdi evet.
Yani o kadar büyükler içerisinde artık küçümseme noktasına gelmişiz ki bu çok ciddi bir problem ortaya çıkarıyor. Evet. İşte burada
o... Yani benim burada dikkat ettiğim tam bu noktadan işte söylemek istediğim şey şu. Sahabinin bir dünyası yok muydu yani? Kendine göre bir işi yok muydu? Kendisine göre bir mevkisi yok muydu? Kendisine göre yani bir dünyası yok muydu onun? Çoluk çocuğu vesaire bakacak rızkı. Fakat bir hicret hadisesini düşünüyorsun. Evini köyünü terk etmiş tamamen. Elinde taşıyabileceği ne varsa o kadar götürmüş. Yakınlarını, akrabalarını vesaire. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh imanı çok güçlü ama Medine evine vereye geldiğinde damın üzerine çıkıyor. Tabii parlak yıldızları görünce bu defa Mekke-i Mükerreme'nin yıldızlarının daha parlak olduğuna dair şiirler okumaya, mırıldanmaya başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da yanından geçerken tabi o hali duyuyor, onun o ıssızlanmasını duyuyor, işitiyor. Ve ondan sonra diyor ki, Ya Rabbi Medine'yi sahabime sevdir diyor, sahabime sevdir. Şimdi böyle bir duada bulunuyor orada. Onlar ülkesini terk etmiş ve bir daha geri dönmesi artık ihtimali bile yok. Yani tamamen terk edilmiş çıkıyor.
Yani biz bugün 1400 sene sonrasına baktığımız için nasıl olsa dönecekler.
Nasıl olsa dönecekler.
Ama, yani, onun içinde yaşayan için öyle değil.
Öyle değil. Yani,
o dönemeden şehit olmuş. Ölmüş,
yani hanımlarını terk için. Etmiş kimse. Kimi hanımlar kocalarını terk etmiş ve bütün dünyasını terk
bütün
etmiş.
Bütün malını feda ederek onların elinden kurtulanlar var.
Evet.
Asıl şimdi burada evvela yani, bu iman meselesini ortaya koyup bakış açısını tespit ettikten sonra sahabenin dünyasına gelmek lazım ki işte burada ikinci sual geliyor karşımıza. Ehli velayet ve ashab-ı kemalat dünyayı terk etmişler. Yani o sahabeden sonra gelenlere baktığımızda hep dünyanın terkine dair şeyler var. Hatta hadiste var ki dünya sevgisi bütün hataların başıdır diye. Halbuki sahabe dünyaya pek çok girmişler. Dünyayı terk etmek değil, belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en aşağıda olanına en büyük bir veliye, bir evliye kadar kıymeti var diyorsunuz? İşte bu sualin cevabına gelmeden şu sahabenin önce o imanına bakmamız lazımdı, onu bir tespit ettik. Tespit ettikten sonra gelelim sahabenin dünyası nedir? El cevap. 32. sözün 2. ve 3. mevkıflarında gayet kat'i ispat edilmiştir ki dünyanın ahirete bakan yüzüyle Esma-i İlahiye mukabil olan yüzünü sevmek. Orada dünyanın 3 tane yüzünden söz edilir.
Evet.
Bunların bir tanesi dünyanın kendisidir. Dünyaya dünya olarak bağlanmak. Hadiste reddedilen, ayette reddedilen, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde, yani düzinelerce, belki yüzlerce diyebiliriz, hep böyle, dünya hayatının yerildiği vakidir. Zaten adı üzerinde aşağılık olan şeydir.
Yani ayet-i kerime ona, bile laibun ve lehvun tabirini kullanıyor.
Hayat itibariyle zaten kelime
evet.
Orada aşağılık olarak
dünya,
vasfetmiştir.
Dünya,
aşağıda
aşağılık,
olan, yani bir şeye değmeyen,
evet.
Bir kendi başına bir değeri olmayan, değersiz olan şeydir.
Evet.
Şimdi bu yüzü reddedilen, kendisine ait olan yüzü. Diğer bir yüzü, ahirete bakan yüzü. Yani ahiret için bir şeyler kazanıp yanımızda alıp götürebileceğimiz şeydir. Şimdi bir gün Hazreti Ömer zamanında Cebir veya Cübeyr adında bir zat. Bir isteği var, bir cariye isteyecek ondan. Onun yanına gider, kendisi de çok güzel konuşan, etkili konuşan bir insandır. Onu etkilemek için yanında da birkaç kişi oturuyor Hazreti Ömer'in. Evvela konuşmaya başlar. Ve çok güzel sözlerle dünya hayatını, dünyayı yerin dibine batırır. O arada bu sözlerini bitirdikten sonra Hazreti Ömer'in yanında bulunan bir zat, güzel konuştun der, yalnız dünyayı yermekte çok ileri gittin. O kadar kötüleme dünyayı. Çünkü dünya ahiret seferinde bizim bineğimizdir ve yolda azığımızdır der. O zat der doğru söyledin. Hakikaten ben böyle çok ileri gitmiştim diye. Hazreti Ömer'e sorar kim bu diye. Übey bin Kâb'dır der. Übey bin Kâb da Hazreti Resulullah'ın Kur'an'ı şunlardan öğreniniz diye saydığı birkaç isimden bir tanesi. Şimdi bakın dünyayı o kadar kötüleme. Çünkü dünya ahiret seferinde bizim bineğimizdir. Ve yolda azığımızdır. İşte sahabenin dünyasını özetleyen ve sahabenin değer verdiği dünyayı tarif eden özellik budur. İşte ahirete bakan yüzü. Çünkü ahiret asıl hedef, asıl menzil, asıl gidilecek yer ve asıl değer verilecek yer ahirettir, başka bir yer değildir. Dünya da o itibarla bir değer kazanır. Çünkü malzemeyi buradan götüreceksiniz. Sermaye buradan gidecek. Ahirette Allah'ın nimetlerine mazhar olmak, onun cennetine girip lütfuna erişebilmek için bir sermayeniz lazımdır. Sevap sermayesi. Nerede? İşte burada kazanacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de eğer Allah'ın sevdiği, razı olduğu kulların tariflerine bir bakarsanız, alt alta toplayıp şöyle bir baktığınızda, mümin kulunu Allah'ın tıpkı bir hayır makinesi gibi yarattığını görürsünüz. Yani bir bal arısı nasıl bal yapmak için yaratılmışsa, bütün azalarıyla, anteninden iğnesine kadar, gözüne kadar, her şey o bal üretimine yönelik, hatta sosyal hayatı, bal üretimine yönelik şekilde planlanmıştır. Yahut tavuğa bakın, yumurtlamak üzere, koyuna bakın, süt vermek üzere programlanmıştır. Allah'ın bir mümin kulu da sürekli olarak hayır işlemek üzere programlanmıştır. Kur'an'daki o tariflere bakın, bunu çok açık şekilde görürsünüz. Müminin bütün gayesi hayır işlemektir, sevap kazanmaktır. Bütün antenleriyle, gözleriyle, kulağıyla, maddi ve manevi bütün yetenekleriyle o noktaya yönelmiş, kilitlenmiş, programlanmıştır. Nerede yapacak bunu? Bu dünyada. Kazanacak. Kazanabildiği kadar hayır kazanacak. İşleyebildiği kadar iyilik işleyecek. Ta ki sonunda Allah'ın ahirette asıl yaşanacak yer olan ahiret dünyasında, ahiret aleminde kendisine mümkün olduğu kadar fazla o nimetlerden nasip edinecek, biriktirecek, bir kenara koyacaktır. İşte yani, dünya hayatının değeri burada.
Yani o zaman dünyadaki şöyle bir soru geliyor burada. Dünya hayatı ahiret üzerinde az önce söylediğimiz gibi bir binek ve ilerisi için azık temin edecek bir mekan. Böyle tarif edildiğine göre.
Yani ahirete giderken çıkınınızdan alıp yiyebileceğiniz şeydir. O kadar değeri var. Bir başka zaman, yerde de üstad küçük bir kahvaltı der. 32. sözde. Ahiret aleminde asıl ziyafete kullarını götürürken yolda küçük bir kahvaltı nevinden, yani bir mola üzerinde bir kahvaltı gibi öyle bir azık, yani doymak için değil, tatmin olmak için değil.
O zaman biz şimdi şu anda bilgisayar teknolojilerini kullanıyoruz, soru. Gökdelenler yapıyoruz. Yollarımız o kadar çok geniş ki eskiden bir patika yolu yeterken şimdi şu anda uçaklar bile konabilir. Uçak teknolojisi, uzay teknolojisi diyoruz. Bunları hiç ahirete götürmeyeceğiz biz. Gecemizi, gündüzümüzü sarf edip bunlarda vaktimizi israf ediyoruz. Bu mu çıkıyor? Yani şimdi ahireti ikisi, neresine koyacağız bunu?
İkisi de çıkabilir. Eğer bir azık olarak ve bir binek olarak bunlar kullanılabiliyorsa, ama burada
yani ben insanı çok aldatan şeyler var. De, o teknolojiyle uğraşıyoruz.
İnsanı çok aldatabilecek şeyler var. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde müteakkit şekilde geçen bir şey vardır, bir ikaz. O çok aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın.
Evet.
Velaya gurannekum billahi garub. Yani çok aldatıcı, çok çeşitli sebeplerle, çeşitli vesilelerle, çeşitli yollardan gelip, yine bir başka ayette de onlar sizin göremediğiniz taraftan sizi görürler diye. Yani karşınıza ben hizmet yapıyorum, hayır işliyorum diyerek de çıkıp aldatabilir sizi. Şimdi nitekim ayet-i kerimelerden bir tanesinde de dünya hayatına razı olanlar şöyle tasvir ediliyor Yunus suresinin başlarında. Allah'a kavuşmayı ummayanlar. Dünya hayatına razı olanlar ve onunla tatmin olanlar. Evet. Ve ayetlerimizden gafil bulunanlar. Şimdi tabii Allah'a kavuşmayı ummayanlar deyince ahireti inkar eden kafirler akla geliyor ama biz nasıl olsa bu ayet kafirler hakkındadır. Bize bakmıyor deyip geçemeyiz. Yine bir başka ayette Rahman'ın o makbul kulları ki kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Orada da bizim payımız vardır. Çünkü arkadan gelen özellikler nedir? Bir kendimizi o açıdan bir bakmamız, kontrol etmemiz lazım. Dünya hayatına razı olanlar. Bir, yani razı mıyız değil miyiz bir bakalım. Onunla tatmin olanlar, tatmin oluyor muyuz olmuyor muyuz? Bu dünya bizi tatmin ediyor mu etmiyor mu? Bunlar çok ciddi şekilde sorgulanması gereken şeyler. Ve ayetlerimizden gafil bulunanlar. Bugün 20. yüzyılın, 21. yüzyılın diyelim eşiğindeyiz işte. Bir senemiz kalmış. Dünyasında Müslümanların her birinin tek tek şu dünya hayatının bu kadar şaşalı bir şekilde gelip üzerimize hakimiyetin kurduğu bir noktada her bir Müslümanın tek tek her gün belki defalarca kendisini sorgudan geçirmesi gereken bir noktadır bu. Dünya hayatında razı olmak, dünya ile tatmin olmak ve Allah'ın ayetlerinden gafil bulunmak noktası. Bunlar çok ciddi şekilde sorun. Şimdi sahabede bunlar yoktur. Hiçbirisi dünyaya razı değildir. Hiçbirisi dünya ile tatmin olmamıştır. Hiçbirisi de Allah'ın ayetlerinden gafil kalmamıştır.
Yani mesela görüyoruz sahabenin hayatında. Hani az önce de geçmişti. Mekke-i Mükerreme'de zengin varlıklı bir makam mevki sahibi. Sonra Medine'ye geldiğinde hiç parasız. Medine'deki Ensar diyor ki size işte şunu verelim bunu ver. Hayır ben istemiyorum diyenler var.
Evet.
Abdurrahman İbni Avf gibi mesela radıyallahu anh. Diyor bana pazarın yerini gösterin diyor. Şimdi gidiyor çalışıyor orada. Ciddi manada çok kısa bir zamanda da yine Medine'nin en zenginleri arasına giriyor. Ve belki en zengin oluyor. Şimdi burada ciddi manada bir dünyaya çalışma var. Yani bu çalışma sahabenin dünyasında, madem sahabi hayatıyla ilgili şey yapıyoruz. Şimdi dünyaya ehemmiyet verme desen bu çalışma gayreti nereden geliyor?
Şimdi üstadın bir başka yerde koyduğu bir ölçü var.
Hatta orada diyor ki mesela affedersiniz yani ben sözünüzü kestim. Şimdi cümlelerin ilk cümleler arasında da geçiyor. Sahabiler diyor o günkü medeni dünyadaki bazı kimselerden daha ileri seviyeye gitmişler.
Evet.
Değil mi?
Ehli medeniyetinden daha ileri. O zaman ehli medeniyetinden
daha ileri gitmişler. Yani o zaman biz de gökdelenler yapabiliriz. Biz de teknolojiler yaparız da yani sanki bunu yaparken çünkü şu andaki Müslümanların iç problemi bu. Yani bu ahiretime bir işe yaramıyor ki ya günün akşamına kadar ben niye inşaatla uğraşayım? Niye planlarla uğraşayım? Niye
işte veya tam tersi de ahiret için çalışıyorum diye zannedip akşama kadar inşaatlarla uğraşmak da var.
Şimdi bu dengeyi iyi kurmak lazım.
Şimdi bakın sahabenin o özelliğinden bahsederken yine üstadın çeşitli yerlerde verdiği bazı ölçüler var. Bence bunlardan bir tanesi çok önemli. Kazandığını, dünya itibariyle kazandığına sevinmemek, kaybettiğine üzülmemek.
Üzülme, evet.
İçimizden bir yoklayalım bakalım. O zaman bu dünya sevgisi ne ölçüde bizi tesir altına almış bunu çıkarabiliriz ortaya. Şimdi sahabe o gün bütün malını elinden çıkarabiliyordu. Yani yarınım ne olacak diye öyle bir endişesi yoktu.
Sıfırlıyor
bir daha baştan başlayabiliyordu. Yani dünyayı kazandım diye bir sevgi yok. Dünyadan bir şey kaybettim diye de bir üzüntü yoktu. O zaman işte üzüntü nerede olur, sevinç nerede olur? Ahiret yolculuğunda size azık olarak, binek olarak bir yerden bir yere götürebiliyorsa ona sevinilir. Veya o noktada bir kayba yol açmışsa ona da üzülür. Ne kadar üzülürsen üzül işte o. Ama bunun dışında bir değeri, hiçbir değer olmaz. Ama bugün bakıyoruz, hizmet namı altında kendisini bazen hizmete de büründürüyor. Allah ile aldatır ya şeytan. Bu şekillerde de aldatabiliyor. Bakıyoruz, çok şaşalı kuruluşlar, müesseseler, bir takım hizmetler, birilerinin gönüllerini almalar, bir yerlerde sözü edildiğinde bakıyorsunuz dilden dile bunlar çok büyük birer hizmet olarak anlatılıyor. Sanki Allah'ın rızasını kazanmışçasına, birilerinin rızasını kazandığınız zaman sizin için hizmet oluyor. Bunlar bizim dünya hayatına çok ciddi şekilde esir düştüğümüzü gösteren numunelerdir maalesef. Hiç ihmal edemeyeceğimiz şeyler. Sonunda bakıyoruz, işte Müslümanın kuvvetli olması lazım, şu sahada söz sahibi olması lazım diye çıktığımız yolda bakıyoruz ki, evet bir yerlere gelmişiz ama başkaları bizim üzerimizde söz sahibi olmaya başlamışlar. Allah'ın rızasını aramak için çıktığımız yolda başkalarının rızası için birçok şeyi feda eder duruma gelebilmişiz. İlk çıktığımız yoldaki takvamızla şu anda vardığımız noktadaki takvamız arasındaki farkı mukayese ettiğimizde, işte sahabenin şiddeti takvası dedi ya burada, sahabenin kuvveti imanlarını gösteren ve imanların tereşühatına olan şiddeti takvaları ve kemal-i salahetleri. Nerede? Bizim şiddeti zaafından feraizi tamamıyla senden göstermeyen sonraki imanımız nerede? İşte bunlar çok ciddi şekilde sorgulanması gereken şeylerdir. Ve netice itibariyle şunu bilmemiz lazım. Bizim bu dünya hayatı üzerinde bir şeyler vücuda getirmek şeklinde hiçbir mükellefiyetimiz yok. Allah bundan bize hesabı çekmeyecek. Bu dünya hayatında onun emir ve yasakları çerçevesinde bir hayat sürüp sürmediğimizden ama hesaba çekileceğiz. Bu kesin olan şey. O şeyler içerisinde, o çizgiler, sınırları içerisinde Allah'ın bize bahşettiği imkanlarla bir hizmet ortaya koyabiliyorsak, bir netice ortaya çıkarabiliyorsak o Allah'ın bize bir lütfudur. O ayrı bir şey. Ama o neticeyi elde edeceğim diyerek bir şeyler feda etmek ve sonunda dünya hayatında vardığı bir noktayı hizmet diye takdim edip bununla ferahlanmak bence ne Kur'an'da ne hadiste ne sahabenin hayatında nedir Risale-i Nur'un herhangi bir yerinde kendisine dayanak bulabilecek bir şey değil.
Yani Kur'an'da övülen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabem dediği, arkadaşım dediği ahiret yolculuğundaki o asr-ı saadet insanı. Yani bir sahabiyi alalım. O sahabi gibi 20. asırda eğer bir insan olmak istiyorsa o zaman şöyle olacak. Onun gibi olmak istiyorsa şöyle olacak. Ben buradan bunu anlıyorum. Yanlışsa bilmiyorum, tavsiye edersiniz. Yani ahiretini esas edecek. Ahiretten bir şey kaybetme onun için hayatının en mühim meselesi.
Evet.
Ama ahireti için dünyasından çok şey kaybedebilir. Onun için onun dünya umurundan kaybettiği şeye de üzülmeyecek. Hiç üzülmeyecek ama. Şimdi böyle bir ahiret kaygısı olan bir insan olacak. Yani benim işte param kaybolabilir ama yeter ki ahiretim kaybolmasın. Benim mevkim kaybolabilir. Önemli olan ahiretim kaybolmasın. Sırf bu endişe içinde yaşayacak. O zaman birbirimiz çok zarar görürüz dünyada.
Zarar.
Yani böyle olduğu zaman birçok şey kaybedecek.
Hani gördüğün zarara üzülmeyecektin.
Yani ben üzülme konusu değil yani.
Sonunda zarar görürüz dediğin zaman... Evet. Netice itibariyle yine dünyada kâr etmek için böyle bir anlayışa gelmemiz gerektiği çıkıyor ortaya. Yani ben Allah için dünyayı terk ettim ama Allah da bunun karşılığında bana dünyayı vermesi lazım. Böyle pazarlık nerede var?
Yani ben işte bu noktayı...
İşte buna geliyoruz. Sonunda bir şey, yine bir şey bekliyoruz. Bakın o yine dünya hayatına aşırı değer vermenin bir sonucu. Deminki ayete bir bakalım, onun muhalif şıkkını almamız lazım. Çünkü o reddettiği, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da reddettiği bir anlayış. Allah'a kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizden gafil bulunanlar. Son neticesi nedir? Kazandıkları sebebiyle onların yeri ateştir. Onlar yani, ateş ehlidir.
Kaybettiği şey ahiret oluyor ama kazandığı şey dünya olduğu için.
Kazandığı, o kazandıkları kendisine yine bir sermaye olacak ahirette. Ama iyi bir yerin sermayesi olmayacak, ateş olacak. Şimdi onun muhalif şıkkını almamız lazım. Allah'ın rızasının nerede yattığını almamız için. Bir, öbürün neydi? Allah'a kavuşmayı ummuyordu. Biz Allah'a kavuşmayı umacağız. Yani bunu bir ümit olarak besleyeceğiz. Yani böyle başımıza gelecek bir felaket gibi değil de, yani bir dostun, bir sevgiliye kavuşmanın heyecanı içerisinde. Yani bir an önce ona çıkma. Onun huzuruna çıkma, ona kavuşma, onunla buluşma. Bir. İkincisi, reddedilen neydi? Dünya hayatına razı olma. Hayır, biz dünyaya değil, ahirete razı olacağız. Tamam, dünya da Allah'ın bir nimeti. Burada bize nimetlerini serdiği, sergilediği bir yer. Fakat biz buna değil, ahirete talibiz. Buna. Ve bununla tatmin olmayacağız, ahiretle tatmin olacağız. Sonuncusu neydi? Ayetlerimizden gafil olanlar. Tam tersine ayetlerden hiçbir zaman gaflet içinde bulunmayıp devamlı Allah'ın ayetleriyle baş başa, onların ikazlarıyla gideceğiz. O zaman işte dünya hayatın bir işe yarayacaksa yarayacaktır. Yani bugün biz ne yapmakla mükellefiz, ona bir bakmamız lazım. Ve önümüzde maalesef çok kötü örnek teşkil edebilecek şeyler var. Yani insanların bazı yerlerin gözüne girme, birileriyle iyi geçinme yahut bazı yerlere kendisini kabul ettirme uğruna geldikleri noktalar çok büyük ibret vesikası olarak karşımızda duruyor. Peki insan... Yani Allah rızası için neredeyse dansözü oynatma noktasına kadar gelindi. Bir yerde durmuyor bunlar çıkıldığı zaman. Dünya hayatına razı olmanın bundan daha başka bir delilini aramak gerekmez. Sen orada bu cinayeti işleyerek birilerinin gözüne girme yolunu hadi buldun diyelim. Peki Allah'la aranı kim yapacak?
Yani bunu
ona isyan olan yerde.
Bunu şöyle mesela bir soruyla şey yapabilir miyiz? Yani mesela madem müminin niyetinde ahiret asıldır, esastır, o temeldir, hedef orasıdır. Oraya ulaşırken dünyayı vesile olarak kılacak. İşte bu tip meseleler var. Bunlar da birer vesile nazarıyla bakıldığında, belki iş dünyasında onu şey yapmıyor, bunu vesile olarak kabul ediyor ve insanlar bu vesilelerle gerçeği bulur. Yavaş yavaş adım adım gerçeklere gelir, güzele gelir diye. Onu bir vesile nazarıyla mesela bakması var. O onu kurtarmaz mı?
Kurtarmadığına yani, kitaptan bakacaksınız. Yani oturup düşünürseniz biri der kurtarır, öbürü der kurtarmaz. Biri onu ileri sürer, biri bunu ileri sürer. O keyfe göre hevaya tabi olmadır işte. Yani ayette de şey var.
İttekaze ilahahu hevahu mu?
Ve onlara keyifli, kendi hevalarına tabi olan ve işlerinde aşırılığa kaçan kimselere uyma. Sen eğer sana gelen ilimden sonra onlara tabi olacak olursan, böyle çok değişik, çok şiddetli ikazlar var. Yani bizim ölçülerimiz teşkil eden şeyler kitapta belirlenmişti. Resulullah'ın ve onun ashabının hayatında da bunun çok parlak örnekleri vardır. Bunlar dururken bizim sanki bir kitap indirilmemiş, bir peygamber gelmemiş gibi kendi başımıza bugünün şartları içerisinde bir şeyler ortaya koymaya kalkarsak eğer, o zaman işte dünya hayatını esas kabul edip diğerlerini ona tabi kılma şeklinde bir yanılgı içerisine düşeriz. Bugün işte Kur'an'ı esas alıyorum diyen insanların da netice itibariyle düştüğü hata burasıdır. Güya Kur'an, ön plana Kur'an'ı çıkarıyorlar ama bakıyorsunuz oturduğu yer adamın dünya. Dünya önünde, ahiret çok gerilerde bir yerde. Dünyasına bakıyor, bunun böyle olması lazım. Ondan sonra kitabı açıyor, kitapta gördüğü şeyi buna uyduruyor. Sonuç itibariyle birbirine karşı gibi görünen bu kutupların hepsi bu noktada birleşmişlerdir yine. Dünya hayatını esas kabul edip diğer şeyleri ona tabi kılma. Halbuki dünyanın kendi başına hiç ama hiçbir değeri yoktur. Kendi başına. Bir, ahiret itibariyle değeri vardır. İki, bir diğer yüzü de burada geçen Esma-i İlahiye'nin aynası olup müşterkane temaşa etmek. Allah'ın bu yeryüzünde sergilediği eserlere ne kadar dalabilirsiniz dalın. Onun eserlerini, esmasının, isimlerinin nakışlarını görüp seyretmek, temaşa etmek, tefekkür etmek için. Ama kendi başına değil.
Evet. Şimdi son 2-3 dakikamız kaldı. Gerçi soru aklıma geldi, bir soru da çok önemli bir soru. İsterseniz kısa bir şekilde cevaplandırabileceksiniz bilemiyorum. Hemen gireyim soruya. Mesela şu baştaki geçen cümle. Yani o zamanki medenilerden daha ileri gitmişler sahabiler meselesine. Şimdi bir Müslüman 20. asırdaki medenilerden daha ileri gitmesi teknolojiktir, ilmidir, ondan sonra fenler itibariyledir, buna benzer şeyler, yani dünyasını insanın rahatlatacak bir takım meseleler değil mi? Medeniyet odur yani, dış görünüş itibariyle. O halde bir mümin dış görünüş itibariyle şu andaki ileri seviyedeki medeniyelerin seviyesine, hatta daha ileriye gidebilme meselesi var. Şekil itibariyle.
Ben ona biraz yani burada daha ileride bir şey daha açayım imani. Biraz daha ileride bir şey daha açayım da soruyu sorup cevabını dahaki sohbetimize bırakalım. Araf suresindeki bir başka ayet-i kerimede de dünya nimetlerinin iman edenler için olduğu anlatılıyor. Yani de ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve temizlikleri haram eden kimdir? De ki bu dünya hayatında bunlar iman edenler içindir. Ahirette ise sadece onlara mahsustur. Bir de böyle bir şey de var. İşin başka bir tarafı ama burada biraz yani, daha
yani biz özveride bulunalım.
Bu nimetler yine bizim içindir. Nimetlerdi ama esas olan ahirettir.
Evet.
Oraya bir azıktır. O nimetler yine Allah'a şükretmek için ve onun helal sınırları içerisinde alınacak bir istifade edilecek şeylerdir. O takdirde bir azık olarak yine ahiret yolculuğunda azık olarak değerlendirebiliriz ama sanırım biraz daha üzerinde durmamız lazım bu konu.
Evet.
Olmazsa diğer sohbetimizle de devam edelim.